satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Hepinize Ankara'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyiciler, 16 Nisan'da yapılacak tarihi referandum sürecinde son düzlüğe girildi. Halk oylamasına çok kısa bir süre kaldı ve bütün siyasi partiler, bütün liderler son kozlarını oynamaya başladı. 16 Nisan'da çıkacak referandumdaki sonuç, Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir sonuç ve tarihi bir önem taşıyor. 16 Nisan'daki referandumdaki son düzlükte neler yaşanıyor, bunları birlikte değerlendireceğiz. 16 Nisan referandumu ile ilgili yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy verme işlemleri, bulundukları ülkelerdeki oy verme işlemleri tamamlandı. Vatandaşların ilgisi nasıldı, bu konuyu masaya yatıracağız. Ve siyasette 15 Temmuz darbe teşebbüsüne yönelik olarak kontrollü darbe tartışmaları devam ediyor. Bu kontrollü darbe tartışmalarında hangi noktadayız? Bu konuları hep birlikte değerlendireceğiz. Ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Fatih Atik, referandum sürecinde son düzlüğe girildi dedik. 16 Nisan'da pazar günü referandum yapılacak ve sandıklar kurulacak. Son karar merci olan millet sandıklarda kararını verecek. İstersen son düzlüğe girilirken Türkiye'de genel hava nasıl, oradan başlayalım sohbetimize.
Tabii Türkiye'de herkesin en çok anladığı şeyler bellidir Bilal, biliyorsun yani. Bu Türk vatandaşları bir, futboldan anlar. Herkes çok iyi teknik direktörlük yapar. İkincisi de hepimiz çok iyi siyaset biliriz yani. Türkiye'de siyaset konuşulmayan bir ev, bir mahalle, kahvehane ya da işte yemek masası yoktur.
Evet.
Türk halkı siyasetle iç içe yaşamış, iç içe büyümüş bir halk. Dolayısıyla son düzlüğe girilirken artık son 5 gün kaldı, 6 gün kaldı. Hı hı. Her evde, her hanede bunlar konuşuluyor son dost meclislerinde. Evet. Kim olacak, evet mi vereceğiz, hayır mı vereceğiz? Türk halkı bu tartışmaları yakından takip ediyor. Tabii muhalefet cephesi, hayır cephesi oldukça öncelikle CHP'nin öncülüğünü yaptığı bu cephe. Başlangıçta çok sahaya çıkmadılar. Hı hı. Daha sonra bir atak yaptılar. Yalan dolan birçok konuyu gündeme getirdiler. Özellikle referandum paketinin, referanduma sunulan 18 maddenin içeriğinden ziyade kampanyayı bir Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine oturttukları bir dönem izledik. Hı hı. Tek adamlık, diktatörlük tartışmaları üzerinden yürüdü. Vatandaşların bir bölümü buna inandı, bir bölümü inanmadı. Sokakta Anadolu'nun değişik yerlerinde CHP temsilcilerinin vatandaşlarla yaptıkları o diyalogları gördük hep beraber. Kimileri kahvelere girdiler, dinleyen olmadı. Millet pişpirik oynamaya devam etti. Kimisi işte dükkana girdi, orada dükkandaki amcalar ya siz doğru söylemiyorsunuz diye anlattılar. Bazıları da göz göre göre yalan söyledi. Hatta buradan ismini de verelim. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan geçen hafta Karadeniz'deydi. Bir dükkana giriyor. İşte PKK, FETÖ, bilmem ne şu bu sayıyor. Bunların hepsi diyor evet veriyor diyor. Hı hı. Tam tersi olmasına rağmen. Oradaki onu dinleyen amcamız da diyor ki ya sen bilmiyorsun herhalde, bunlar hayır cephesinde yer alıyor diye. Bu cepheye böyle bir yanıt verdiler. Tabii bu yani işin bir tarafı.
O amcanın yanıtından CHP'lilerin şunu bilmesi gerekiyor. Bu millet aslında çok akıllı bir millet. Neyin ne olduğunu bilen bir millet. Bu milleti kandırmaya kimse kalkmaması lazım. Yani hiçbir siyasetçinin milleti kandırma gibi bir derdi olmaması lazım. Millete doğruları anlatmaları lazım. Millete doğruları anlattıkları zaman millet de siyasetçilerimize itibar ediyor. Ama senin de söylediğin gibi millete doğruları anlatmayınca millet doğrusunu biliyor ve doğru cevabı veriyor.
Aynen öyle. Yani dedim ya söze başlarken, bu memlekette iki şeyi iyi bilir bu millet kardeşim. Evet. Bir futbolu iyi bilir, bir de siyaseti iyi bilir. Yani sen ne anlatırsan anlat. Adam Türk halkı, Anadolu insanı ferasetiyle, dirayetiyle bu işlere kafa yorar. Hı hı. Ve memleketin selameti açısından ne doğruysa her zaman bunu yapar. Evet. Yani doğruyu anlatırsanız sizin yanınızda yer alır. Yanlışı anlatırsanız da, hı hı, ya da eksik anlatırsanız da sizi düzeltir sandıkta. Evet. Hep beraber 16 Nisan koşusunda bunu göreceğiz. Şimdi tabii sadece CHP değil, hayır cephesinde yer alanlara bir bakmak lazım. Bunu hatırlamak lazım. Kısa bir düzlüğe girdi, birkaç gün kaldı ama iyi üstünde durmak lazım. Kimler hayır diyor? Bölücü terör örgütü PKK. 15 Temmuz'da hain darbesini gerçekleştiren FETÖ'cüler. Ondan sonra kimler hayır diyor? DHKPC'liler hayır diyor. Kimler hayır diyor? Avrupalı devletler hayır kampanyasına katıldılar. Kimler hayır diyor? Neokonların temsilcileri sosyal medyadan hayır diyorlar. Michael Rubin gibi Michael adamlar. Rubin gibi
densiz bir adam.
Densizler. Ve bunlarla beraber kim hayır diyor? HDP denen, adı sanı pek duyulmuyor bu aralar. O parti hayır diyor. Ve en büyük hayırcı da Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet partisi. Şimdi hayırcılar elbette hayır oyuna da saygı duyuyoruz yani. Hayır da bir tercihtir. Evet'in de bir tercih olduğu gibi ama bu yan yana, asla yan yana gelemeyecek bir takım grupların hayırda buluşmasında bir durum olması lazım. Bir soru işareti olması lazım diye vatandaşımızın düşünmesi gerekiyor. Karşı tarafta da kim var? AK Parti, evet cephesinde ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük Birlik Partisi onlara destek verdi, katıldı. Evet. Son tahlilde her ne kadar yöneticileri olmasa da Saadet Partisi'nin tabanı büyük ölçüde evet cephesinde yer alıyor. Dolayısıyla bakıldığında kim memleketin hayrına, kim memleketin hilafına, aleyhine önerilerde bulunuyor. Bunları vatandaş gayet net bir şekilde ayırt edebilecek durumda. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten en önemli argüman olarak sahaya inmiş vaziyette. Bu akşam da yine bugün şu anda Urfa'da konuşmalarını yapıyorlar. Çok canlı bir kalabalık vardı. Ben televizyonlardan takip ettim.
Benim de dikkatimi çekti Fatih Atik. Cumartesi günü İstanbul Yeni Kapı mitingi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım birlikte halkın karşısına çıktılar. Pazar günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir miting vardı. Orada da yine Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan birlikte halkın karşısına gittiler, çıktılar. Bugün de Urfa'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir miting yapıldı. Ve bu mitinglerdeki coşku, heyecan, kalabalık daha önceki seçimlerdeki mitinglerden çok çok fazla. Ben mesela İzmirliyim biliyorsun.
Evet.
İzmir'deki Gündoğdu Meydanı'ndaki kalabalığı ben bugüne kadar hiçbir mitingde görmedim. Hiçbir referandumda görmedim. Adeta Gündoğdu Meydanı çok büyük bir meydandır mesela deniz kenarında. Gündoğdu Meydanı adeta insan seline dönüşmüştü. Kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla adeta donatılmıştı Gündoğdu Meydanı. Bugün de mesela Şanlıurfa'da çok büyük bir kalabalık vardı. Ben bu meydanlara bakınca diyorum ki referandumda çok sürpriz bir sonuç çıkabilir.
Benim beklentim de öyle. Yani zaman zaman işte artık eskisi gibi meydanlar seçim sonuçlarını yansıtmıyor. İnsanlar televizyondan izlemeyi tercih ediyor denilse de meydanlar yine de siyasetin ruhunu gösteriyor.
Evet.
Yani İzmir'deki kalabalığa ben gerçekten hayret ettim. Yani İzmir çünkü belli bir düşünce sahibi insanların olduğu, yaşam biçimiyle ilgili endişeleri olan, hala böyle endişeler taşıyan insanların olduğu bir coğrafyamız, bir kentimiz. Orada işte hayırın önde olduğu söylenmesine rağmen baktık meydana. Gümbür gümbür bir meydan vardı yani. Çok canlı bir kalabalık vardı. Dolayısıyla yani meydanlar hala bence belirleyici faktör olarak devam ediyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben.
Fatih Atik, onu söylemeden önce ben telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Tamam. Dinleyicilerimizin görüş ve önerileri ve soruları olursa onları da cevaplandırmak isteriz programımız içinde. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 ve çift 090 312 463 34 21. Ben Bilal Alçetin ve Fatih Atik'le birlikte Satır Arası programını dinliyorsunuz. Evet, buyur Fatih Atik.
Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Yani Türkiye içerisindeki işte karşılıklı insanlar birbirlerine kızabilirler. Yani muhalefet farklı partilere gönül vermiş, farklı dünya görüşlerine inanmış olabilirler. Ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer vatandaşıyız. Bu ülkede beraber yaşıyoruz. Yurt dışında bizi dinleyen vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de bizim bir parçamız orada. Şimdi kendi iç hesaplaşmamız veya kendi kızgınlıklarımız bir tarafa, Türkiye'nin nasıl bir coğrafyada ve nasıl bir çemberin içinde olduğunu iyi düşünmek lazım. Ve geçmiş yıllarda neler yaşandığını iyi hatırlamak lazım. Bir insanla, bir insana kızgınlıkla veya arkadaşımıza, kardeşimize, diğer yandaki AK Partili'ye kızarak hareket etmemek lazım. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasıyla alakalı bir problem. Bakın şimdi Avrupa devletleri nasıl bir kampanya yürüttüler Türkiye aleyhine? Hayır konusunda taraf oldular. Türkçe yayınlar yaptılar. Bunun dışında etrafımızda Suriye gibi, Irak gibi hala savaşın devam ettiği bölgeler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi istikrarını koruması en önemli konu. Dolayısıyla ve kampanyanın oturtulduğu ana argümanın da Erdoğan karşıtlığı olduğunu hep beraber görüyoruz. Bilal, ben şöyle düşünüyorum. Bizi dinleyenler nasıl değerlendirir? Takdir kendilerine ait tabii ki ama Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda evet çıkarsa ne olurdan ziyade biraz da hayır çıkarsa ne olur düşünmek lazım. Şimdi böylesine güçlü bir iktidar varken, böylesine
ama,
güçlü bir...
Ama önce evet çıkarsa ne olacağını da düşünmek lazım. Biliyorsun evet çıkarsa birileri Samsun'dan girecek, Amasya'ya gelecek, Ankara'ya ulaşacak, oradan Dumlupınar'a, oradan da İzmir'de insanlarımızı denize dökmekle tehdit etti. Bu tür siyasetçiler de var. Bunları da hatırlatmak lazım. Hayır çıkarsa ne olur?
Hayır çıkarsa şuradan dem vuracağım. Yani böylesi bir atmosfer varken Türkiye'de güçlü bir cumhurbaşkanı, eleştiriler olsa da güçlü bir iktidar partisi var. Bu ortamda Türkiye'ye nasıl yüklendiklerini unutmayalım.
Evet.
Yani Gezi Parkı hadiselerinden bugüne kadar, 2011'den bugüne kadar bu ülkeyle nasıl uğraşıldığını unutmayalım. Ve bu işin tap noktası, en vurucu darbe 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istendi. Yani hayır çıkarsa şayet benim kendi kanaatimce bu Erdoğan düşmanlığı, AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı bitmeyecek.
Evet.
Yani hayır cephesinde yer alanlar şunu diyor ya, hayır çıkarsa Türkiye'de bir şey olmayacak kardeşim. İşte iktidar yerinde duruyor, Cumhurbaşkanı yerinde duruyor. Böyle bir şey evet duruyor şeklinde ama bu saldırıların dozu bence daha da yükselecek.
Evet.
Ve 2019'da bu istikrarlı yapıyı, 2019'dan önce belki de bu istikrarlı yapıyı bozmak için ellerinden geleni yapacaklar. Yani bugüne kadar yaşadıklarımızın belki daha büyüğü gelecek başımıza, gelme ihtimali var. O yüzden burada biraz daha dikkat etmek lazım. Türkiye'de bazı kesimler ne kadar eleştirirse eleştirsin, şu anda Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ve dünya ligine çıkardığı en önemli markası nedir biliyor musun bence? Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü bak bugün gazetelerde de var. Afrika'da bu memleket için, bu Sayın Cumhurbaşkanımız için insanlar dua ediyorlar.
Evet.
İslam coğrafyasının her noktasında Recep Tayyip Erdoğan için dua ediyorlar. İdlib'de iki tane çocuğunu kaybeden, o sarin gazı kimyasal saldırı sonrasında çocuklarını kaybeden kardeşimiz Cumhurbaşkanı'na dua ediyor. Bizim böyle bir liderimiz olsaydı başımıza bunlar gelmedi diyor. İşin duygusal tarafları da bir tarafa, Türkiye'nin dünya sahnesinde çıkardığı en önemli argüman Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla ülkeyi krizden çıkaracak olan da
senin sözünü desteklemek Erdoğan'dır. İçin dinleyicilerimiz çok iyi hatırlayacaklar. Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da manşetler atılırken Türkiye hayır propagandası yapanlar Recep Tayyip Erdoğan resmini koyuyorlar ve ona hayır denilmesi gerektiğini yazılarıyla belirtiyorlar. Yani Almanya hayır propagandası yaparken, Avusturya hayır propagandası yaparken aslında anayasa değişikliğine değil, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değil, Recep Tayyip Erdoğan'a hayır denilmesi gerektiği mesajını veriyor.
Tabii canım.
Bütün dertleri senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da.
Bir de şu var, şimdi öteden beri konuşuluyor. Sen de bu siyaset konusunda çok hakim bir gazeteci olarak sen de katılır mısın bilmiyorum. AK Parti içinde de bir takım huzursuzluklardan falan bahsediliyor. İşte bazı hayırcılar, şunlar bunlar falan. Onlarla ilgili de ve Türkiye'nin geneli itibariyle şunu söylemek istiyorum. İşte 15 yıldır iktidardalar, pek çok hata yaptılar. Bu hainliklerin önünü bunlar açtı falan gibi bir takım eleştiriler de var. Ama gün bence bu eleştirileri gündeme getirme günü değil. Eğer birilerine hesap soracaksanız, birilerinde ders vermek istiyorsanız iktidara veya işte başka bu iktidarı kullanan insanlara ders vermek istiyorsanız, yapılan hatalar nedeniyle böyle bir mesaj vermek istiyorsanız, bu mesajın verileceği yer 16 Nisan değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl bir oyunla karşı karşıya olduğunu biraz siyaseti gören, biraz bu işlere kafa yoran insanlar okuyacaktır, görecektir. Vatandaş görüyorsa herkes bunu görebilir. Dolayısıyla hayır oyunun, o hesaplaşmanın günü 16 Nisan olarak görülmemeli. Eğer bir hesaplaşma bir ders verme düşünülüyorsa bu seçim sandığında yapılmalı. Ama 16 Nisan 2019'da olabilir mesela.
Evet.
Ama 16 Nisan'da Türkiye'nin istikrarını koruyabilmesi için evet oyu kullanmakta fayda olduğu kanaatindeyim ben. Hı-hı. Bu benim kişisel görüşüm. Çünkü bütün kampanya boyunca, şu son özellikle bir ay boyunca gördük ki hedefe oturtulan tek birisi var. Hı-hı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Hı-hı. Yani bu şahsın da ölümlü olduğunu, fani olduğunu insanlar unutuyorlar ve yurt dışındaki devletlere ben hayret ediyorum. Sanki referandum onların ülkesinde oluyormuş da seçim oralarda olacakmış. Referandumla onların sistemi değişecekmiş gibi bir kampanya yürüttüler. Evet. Yani buraya bakıp insanların daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Zaten Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bütün mitinglerde, bütün televizyon programlarında buna dikkat çekiyor. Bu referandumda siyasi partilerle ilgili görüşlerimiz farklı olabilir. Ama Türkiye'nin bekası, milletimizin ve devletimizin bekası için oy kullanılması gerektiğini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her programda söylüyor. Hatta AK Parti seçmenine, MHP seçmenine çağrı yaptığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve HDP seçmenine de çağrı yapıyor. Siyasi görüşlerinizi bir kenara bırakarak bu referandumda Türkiye'nin menfaatleri, milletimizin menfaatleri için oy kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Dediğin gibi bu 16 Nisan'da yapılacak referandum siyasi partilerle ilgili görüşlerimizi, ideolojik görüşlerimizi bir kenara bırakarak düşünmemiz gereken ve oy kullanmamız gereken bir referandum. Çünkü Gezi Parkı ile başladı, arkasından 17-25 Aralık süreciyle devam etti. Arada MİT müsteşarına, MİT müsteşarının gözaltına alınmasına yönelik girişim var. Arada Kobane olayları var, başka olaylar var ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Türkiye düşmanları, millet düşmanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çökertmek için, hükümet, AK Parti hükümetini çökertmek için, hatta devletimizi çökertmek için pek çok oyun tezgahladı. Ve bu tezgahları, bu oyunları Türk milleti sağduyu sayesinde bozdu. Ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında canını ortaya koydu, hayatını ortaya koydu, geleceğini ortaya koydu ve bu darbe teşebbüsünü akim bıraktı. Ve 16 Nisan'daki referandumda bence son nokta koyulması lazım. Eğer 16 Nisan'daki referandumda evet oyu çıkarsa Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki 100 yılı garanti altına almış olacak.
Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü o arada unuttum o cümleyi söylemeyi. Eski dönemleri hatırla yani. Koalisyon iktidarlarını biz burada beraber gazeteci olarak takip ettik. Evet. Yani Türkiye'nin nasıl karar almakta zorlandığı, hı hı. Türkiye burada kendi içinde kendi meseleleriyle, basit meselelerle uğraşırken çevremizde ne gibi işlerin kotarıldığını hep beraber gördük yani. Ve Türk halkının cebindeki paranın da kimlerin aracılığıyla dışarı transfer edildiğini de yaşadık. Ama böyle bir sistemden sonra eksiklikleri de olabilir sistemin. Yani ama mesela zamanla düzeltilebilir.
Genç kesin bunların farkında değil Fatih Atık. Yani 25 yaşının altındakiler, hatta 30 yaşının altındakiler koalisyon dönemlerini hatırlamıyor. 12 Eylül öncesini hatırlamıyor. 90'lı yıllardaki koalisyon hükümetlerini hatırlamıyor. 28 Şubat sürecini hatırlamıyor. Daha sonraki 2001'deki ekonomik krizi, 2002'deki ekonomik krizi, bütün bunları hatırlamıyor. Koalisyonların Türkiye'de ne büyük zararları olduğunu hatırlamıyor. Hatta geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok ilginç bir şey söyledi. Senin dikkatini çekmiştir. Koalisyonlar istikrar getirebilir dedi. Ben nasıl bir örnek verecek diye bekledim. Türkiye'de hangi koalisyon istikrar getirmiş acaba diye. Türkiye'de çünkü hiçbir koalisyon istikrar getirmedi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonlar istikrar getirir sözüne Türkiye'den bir örnek veremedi. Dedi ki Almanya'da yıllardan beri koalisyon hükümetleri var. Orada istikrar var dedi. Ama burası Almanya değil ki, Türkiye burası.
Öyle.
Türkiye'de koalisyon hükümetleri 70'li yıllardan beri denendi. 73'ten 80'e kadar ya da 71'den 80'e kadar geçen 9 yıl var ve o 9 yılda 11 tane koalisyon hükümeti kurulmuş. Yani o yıllarda kurulan bir hükümetin ömrü 1 yıl bile sürmemiş. 90'lı yılları hatırlıyoruz, hepimiz yaşadık işte. 90'lı yıllarda 11 yılda 9 tane koalisyon hükümeti kuruldu bu ülkede. 25 gün Tansu Çiller hükümeti var, 25 günlük bir hükümet. Tansu Çiller'e hükümet kurma görevini verdi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. 25 gün Bakanlar Kurulu'nu oluşturdu ama meclisten güven oyu alamadı ve 25 günlük hükümeti var. Türkiye bu günleri yaşadı. Koalisyonlar Türkiye'ye çok büyük zarar verdi. Ama genç neslimiz bunu hatırlamıyor. İnşallah genç neslimiz de koalisyon günlerini hatırlar diye düşünüyoruz.
Şimdi bu çok önemli söylediğin konu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bu saatten sonra çevremizde nasıl bir ateş çemberi olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunu en güzel Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız görüyor aslında. Hı hı. Bizi dinleyenler, Türkiye'deki değişimin, dönüşümün en büyük tanıkları onlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde biz burada yaşarken yine kendi mevzularımıza dalıp gidiyoruz ama Türkiye'nin nasıl mesafe aldığını, ekonomik olarak nasıl geliştiğini, en iyi yaşayanlar onlar. Ben pek çok yurt dışında yaşayan arkadaşımızla sohbet ettiğimde Türk olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etmeye başladılar. Eskiden Türkiye'deki imkanların çok daha kötü olduğunu ama şimdi Avrupa'da değil Türkiye'de yaşamak istediklerini söylüyorlar rahatça. Hı hı. Bunları unutmamak lazım. Böylesi bir ortamdan geçerken tek başına karar alabilen, kendi kararlarını kendisi alıp politikasını kendisi belirleyebilen, dış güçlerin oyuncağı olmamış bir iktidar ve yönetim biçiminin getiriliyor olması en önemli argüman. Yani burada tartışılması gereken, konuşulması gereken paketin ve düzenlemelerin anayasa değişikliğinin içeriğiyken hayır cephesi bunu çok güzel sakladı.
Evet.
Bu düzenlemenin, sistemin neye hizmet edeceğini anlatmaya çalışıyor iktidar. Bir taraftan da bu anlatma çabasının dışında muhalefetin yalanlarına cevap vermeye çalışarak enerjisinin büyük bir bölümünü de o tarafa hasretmek zorunda kaldı.
Hı hı.
Yani ama gördük ki neticede bize gelen anketler oldukça evet oylarının önde olduğunu gösteriyor.
Hı hı.
Vatandaşın bunlara pek kanmadığını da gösteriyor.
Tabii
oradan başka bir konuya geçelim istersen.
Almanya'dan Mehmet Ünlü isimli bir dinleyicimiz aramış. Diyor ki ben 1971 yılından beri Almanya'da yaşıyorum. Son günlerde yurt dışında Türkiye aleyhine yapılan yayınlar bizleri çok huzursuz etti. Meğer Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar çok düşmanı varmış. Çok haklı Mehmet Bey. Almanya'dan selamlarımızı gönderiyoruz Mehmet Bey'e de. Türkiye'nin ne kadar düşmanı olduğunu bu süreçte net olarak gördük.
Yani yaşadığı Almanya devletini
evet.
Zaten başka düşmana aha. gerek yok herhalde.
Evet,
adamlar yani. Neredeyse silah satmaktan vazgeçtiler.
Aha.
Her türlü ekonomik ambargoyu gündeme getirdiler.
Aha.
Yani orada yaşayan Türklerle ilgili yapılan işte mitinglere izin vermediler. Sonradan aha. birden kesildi bunlar. Neden kesildi?
Evet orası, sence? Orası da enteresan.
Yani Cumhurbaşkanı'nın kafasına silah dayanan pankart bile astılar.
Pankart bile astılar.
Televizyonlarda, gazetelerde Türkçe'ye başlıklar attılar.
Bence yaptıklarının ters teptiğini gördüler ve o yüzden geri adım attılar. Bu tür kampanyalar yapmaktan vazgeçtiler. Çünkü onlar zannettiler ki biz hayır manşetleri atarsak Türkiye'de hayır oylarını arttırırız diye düşündüler. Ama tam tersi oldu. Türkiye'deki evet oylarını arttırdılar bence yaptıkları kampanyalarla. Sen biraz önce bahsettin anayasa değişikliği ile ilgili çok sayıda yalan yanlış bilginin kamuoyunda gündeme getirildiğini. Ben özellikle şu konuyu vurgulamak istiyorum. Hayır cephesinin kullandığı en önemli argümanlardan birisi şu. Diyorlar ki anayasa değişikliği kabul edilirse Türkiye'de eyalet sistemi getirilebilir. Ve bu ben Anadolu'da da dolaştım bazı illerde milletimizin kafasında bir soru işaretine neden olmuş. Ama şunu açıkça söylemek lazım. Bu anayasa değişikliği eyalet sistemi getirilmesine kesinlikle izin vermemektedir. Çünkü anayasada eyalet sistemi getirilmesini öngören hiçbir düzenleme yoktur. Mevcut anayasamızdaki 123. madde korunmaktadır. 123. madde diyor ki idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. Ayrıca bizim anayasamızın 3. maddesi var biliyorsun. Çok evet. değiştirilmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerinden birisidir 3. maddesi. Anayasanın 3. maddesi diyor ki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Bunun ilk cümlesi önemli. Anayasanın 3. maddesindeki Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bu maddede kesinlikle bir değişiklik yapılmamaktadır. Zaten bu değiştirilmesi mümkün olmayan maddelerden biridir. 123. maddede de idarenin kuruluş ve görevleriyle bir bütün olduğu açık ve net olarak yazılmaktadır. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'de eyalet sistemi kurulmasına ilişkin bir düzenleme yapılması kesinlikle mümkün değildir, söz konusu değildir. Burada sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabilecek olan nedir biliyor musun Fatih Atik? Biliyorsun mesela Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi kuruldu.
Evet.
Ya da mesela Konya Ovası projesi kapsamında Konya Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu. Doğu Karadeniz'de mesela Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu. Bu tür başkanlıkların kurulması konusunda Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilecek. Ancak Türkiye'nin 81 vilayeti var. 81 vilayetinin bölgelere dönüştürülmesi, eyaletlere dönüştürülmesi kesinlikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mümkün değil. Ancak bunu yaparsa meclis yapar, kanunla yapar.
Evet.
Ve ben meclisin de Türkiye'de eyalet sistemi getirilmesine yönelik bir kanun çıkaracağına kesinlikle ihtimal vermiyorum. Bu büyük bir çarpıtmadır, büyük bir saptırmadır. Bunu özellikle vurgulamak istedim.
Ya böyle bir şey yok ki zaten. Aha. Şimdi diyor ki mesela muhtarlıkları kapatacak.
Evet.
Lokantaları kapatacak.
Evet.
Ya yok ki böyle bir yetki yok yani. Hı-hı. Böyle bir şey yapılamaz. Çok Hı-hı. net yazılmış, kanunla düzenlenen
evet.
konularda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramıyor.
Hı-hı.
Velev ki çıkardı.
Hı-hı.
Velev ki çıkardı. Meclisin bunu kanun çıkartıp iptal etme yetkisi var.
Evet.
Yok böyle bir şey de.
Hı-hı.
Yani Recep Tayyip Erdoğan eğer Cumhurbaşkanı seçilirse
Hı-hı.
bu sistemden sonra
Hı-hı.
15 yıldan beri bu insanlar tanıyor. Ben de yakından Hı-hı. takip ediyorum. Yani normal bir konuda, herhangi bir konuda
Hı-hı.
yani böyle hafızaları şaşırtacak, insanları böyle dehşete düşürecek bir adım attı mı bugüne kadar ben hatırlamıyorum.
Evet.
Yani hep adımları pozitif yönde tahmin edilebilir Hı-hı. şeyler oldu. Yani en alınan radikal karar 2007 yılında seçim kararı alındı.
Evet.
Ve Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesi gündeme getirildi. Bunun ötesinde bir şey oldu mu?
Hı-hı.
O da yani zaten siyasetin önünü açmak için yapılmış bir karardı. Onun dışında hangi konuya bakarsan bak, yani aklın mantığın aldığı konular üzerinde kararlar alınmış ve verilmiş. Yani herkes işte kavga çıkmasını bekledi Hı-hı. AK Parti iktidarında. Herkes birbirlerine girmelerini bekledi. Hiçbir zaman bu olmadı.
Hı-hı.
Yani şimdi akla mantığa hayale sığmayacak şeyler üreterek insanların kafasını karıştırmak için
evet.
zemin oluşturuyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok yani.
Fatih Atik, yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma işlemleri 9 Nisan tarihi itibariyle sona erdi. Ancak şunu da belirtelim. Yurt dışında bulundukları ülkelerde oy kullanamayan vatandaşlarımız gümrük kapılarında oy kullanma işlemlerine devam edebilirler.
16 Nisan'a kadar.
Buradan çağrı yapalım. Yurt dışında yaşayıp da oy kullanamayan insanlarımız gümrük kapılarına geldiklerinde mutlaka oylarını kullansınlar. Hatta mümkünse sadece oy kullanmak için Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirsinler. Hem memleketlerini ziyaret ederler, hem eşlerini, dostlarını görürler. Türkiye'ye gelip oylarını kullansınlar.
Valla ben oradaki yurttaşlarımızı, kardeşlerimizi tebrik ediyorum Bilal.
Hı hı hı.
Şimdi daha önceki seçimlere göre oy patlaması yaşanıyor.
Evet, oy patlaması.
Yurt dışında.
Aha.
Yani milletimiz memleketine ne oy verirse versin.
Evet.
Sandığa gidiyor, memleketine sahip çıkıyor.
Birkaç rakam vereyim istersen
evet.
izninle Fatih Atik. Almanya'da kayıtlı 1.430.000 seçmenden 695.435'i sandık başına gitmiş. Yani Almanya'da 1 Kasım milletvekili seçimlerine göre oy kullanan seçmen sayısında %15 bir artış olmuş. Tebrik ediyorum ben yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı. Avusturya'da oy kullanan vatandaşlarımızın sayısında da artış var. %17 oranında bir artış var Avusturya'da 1 Kasım seçimlerine göre.
Aşağı yukarı 1.420.000.
Evet. Ve Lüksemburg'da bir oy patlaması yaşandı.
O neden oldu?
Şimdi bu konuyu özellikle ben açmak istedim. Çünkü bugün Sözcü gazetesinde bir manşet var. Birinci sayfada daha doğrusu manşetin altında bir haber var. Nasıl oluyor da oluyor diye sormuşlar. 571 seçmeni olan Lüksemburg'da 9.729 oy kullanıldı. Yurt dışında oy verme işlemi bitti. Geriye şaibesi kaldı. Kuşkulu son haber Lüksemburg'dan geldi. 571 Türk seçmenin yaşadığı bu ülkede Büyükelçiliğimizde kurulan sandığa 9.729 oy atıldı diyor Sözcü gazetesi haberinde. Bu gazetenin haberciliğini kınıyorum ben. Böyle bir habercilik olmaz. Böyle bir Cahillik olmaz. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz, cahillik. Çünkü Lüksemburg'da 571 seçmen var. 9.729 oy kullanıldı diye insan bir sorar. Yüksek Seçim Kurulu'na bir sorar. Hiç bilmiyorsa Google'a girer sorar nasıl oy kullanıldı diye. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu bu referandum için yeni bir uygulama yaptı. Ve Sözcü Gazetesi'nin bu muhabirinin ve Sözcü Gazetesi yöneticilerine anlaşılan bu uygulamadan haberi yok. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istedikleri ülkede, istedikleri konsoloslukta oy kullanabilir. Daha önceki seçimlerde Frankfurt'ta yaşayan vatandaşımız sadece Frankfurt Başkonsolosluğunda, Münih'te yaşayan vatandaşımız sadece Münih Başkonsolosluğunda, Köln'de yaşayan vatandaşımız sadece Köln Başkonsolosluğunda oy kullanabiliyordu. Ama Yüksek Seçim Kurulu dedi ki yurt dışında yaşayan vatandaşımız Amerika'da yaşasa Almanya'da oy kullanabilir, Çin'de yaşasa Amerika'da oy kullanabilir diye bir karar aldı. Ve Lüksemburg biliyorsun çok küçücük bir ülke. Hem Almanya hem Fransa hem de Belçika'ya sınır bir ülke. Yani burada yaşayan vatandaşlarımız Lüksemburg'a gitmişler. Orada oylarını kullanmışlar. Lüksemburg'a pek çok sınır şehirler var. Almanya'da, evet. Fransa'da, Belçika'da. Köln'e kadar gitmek yerine Lüksemburg'a gidip oy kullanmaları onlar için daha iyi. Strasbourg'a gitmek yerine ya da Paris'e gitmek yerine Lüksemburg'a gidip oy kullanmaları onlar için daha
kolaylaştırıcı bir karar alındı.
Ve bu karardan sonra böyle bir oy patlaması yaşandı Lüksemburg'da. Ama Sözcü Gazetesi nasıl oluyordu oluyor, şaibe karıştırmaya çalışıyor bu olaya. Bu habercilik değil. Habercilik böyle olmaz. Haberciliğin temel kuralı vardır. Bilgiyi teyit edersin, bilgiyi çek edersin. Ama çek edilmeden yazılmış bir habercilik, Sözcü Gazetesi'nin yaptığı yine yalan haberlerden biri bu. Bunu da dinleyicimize hatırlatmak istiyorum.
Dün Anadolu Ajansı geçti bu konuyla ilgili haberi. Hı-hı. Biz de konuştuk. Hatta bizim arkadaşların arasında söyleyenler de oldu. Dediler ki, ya Lüksemburg'da böyle olmuş.
Evet.
Nasıl oluyor da oluyor diye. Biz de konuştuk yani. Ama haberin içinde, Anadolu Ajansı'nın haberin içinde bak uzağa gitmene veya telefon edip araştırmana gerek yok. Hı-hı. Haberin içinde diyor ki, senin anlattığın yazıyor bir sonraki cümlede.
Evet.
Bu yılki seçimlerde, referandum seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu yurt dışındaki vatandaşlarımızın kendilerine en yakın sandıkta oy verme hakkı kullanabileceklerini söyledi diye haberin içinde yazıyor.
Evet, yazıyor.
Yani istediğin yerde oy kullanabilirsin diye haberin içinde yazıyor. Bu habercilik değil. Bu gazetecilik değil. Bu provokatörlük.
Evet.
Bu başka bir şey değil yani. Vatanına, memleketine İhanet etmenin bir başka versiyonu bu.
Evet.
Şimdi sen burada devletin resmi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararı görmezden gel. Ondan sonra da oluyor da oluyor, nasıl oluyor diye manşet at. Haberin birinci sayfasına koy.
Evet.
Ve bu gazeteyi okuyan pek çok insan var. 300 binin üzerinde tirajı var bu gazetenin. En azından bilinen tirajı.
Evet.
Bütün bu gazeteyi alıp para verip cebinden alan insanlara da kandırıyorsun, yalan söylüyorsun.
Merak ediyorum, Sözcü Gazetesi yarın çıkıp bu haberinden dolayı okuyucularından özür dileyecek mi? Milletimizden özür dileyecek mi? Ama biliyorum ki dilemeyecekler. Çünkü bunların habercilik anlayışı bu. Yani bu habercilik değil aslında. Bu çarpıtma, bir algı oluşturmaya yönelik bir bilinçli yapılmış bir şey aslında. Bunlar gerçeğin, işin gerçeğini biliyorlar. Dediğin gibi Anadolu Ajansı haberini okusalar
görmemesi mümkün değil.
Doğrusunu öğrenirler. Ama doğruları görmek istemiyorlar.
Aynı toplantıda işte biz konuşuyoruz bak.
Evet.
Biz de gazeteciyiz. Hı-hı. Arkadaş dedi ki ya böyle böyle. Ya dedim bir altındaki cümleyi okusana.
Hı-hı.
Bir altındaki cümleyi okudu. Aa evet dedi ya böyleymiş falan.
Hı-hı.
Oradan kendi fikri de değişti.
Evet.
Düşüncesi de değişti. Yani ben anlayamıyorum gerçekten bu gazeteci arkadaşları.
Ama bu yurt dışında kullanılan oylara baktığımız zaman dediğin gibi bir oy patlaması yaşanıyor. Ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sandıklara sahip çıktı, demokrasiye sahip çıktı, iradesine sahip çıktı. Giderek oylarını kullandılar.
Bir de bir anket sonucu var. Yani son cümle onu söyleyeyim.
Aha.
Kapatmadan. %62'ye 48 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yurt dışında kullanılan
sandık başı anket sonuçları.
Evet. 68 pardon 62 38 gibi.
Evet.
62 evet 38 hayır gibi bir sonuçtan bahsedildi.
Ama şunu da hatırlatalım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız gümrük kapılarında 16 Nisan'a kadar oy kullanmaya devam edebilecekler. Bulundukları ülkelerde oy kullanamayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarında oy kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Fatih Atik kontrollü darbe tartışmaları vardı. Bu konuya giremedik. Vaktimiz kalmadı çünkü. İnşallah bu konuyu önümüzdeki programlarda tartışırız. 16 Nisan'a çok kısa bir süre kaldı. 16 Nisan'da bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Oy kullanmak vatandaşlık görevidir. Her vatandaşımız gitsin, mutlaka oyunu kullansın diyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte, teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özden ve ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.